Bir varmış bir yokmuş, kör bir çocuk varmış. Kör bir çocuk varmış ve hayatında tek bir arzusu varmış. Şu ki filin nasıl bir hayvan olduğunu anlamak istemiş. Bu çocuğun tek bir arzusu varmış, filin nasıl bir hayvan olduğunu anlamak istemiş. Ve günün birinde çocuğun arkadaşları onu filin bulunduğu yere götürmüşler. Ve çocuk oraya gelince orada fil duruyormuş ama çocuk kör olduğu için onu görememiş. Ve çocuk ilk önce filin bacağına dokundu. Ve kendi kendine dedi ki, "Oh, fil bir ağaca benziyormuş. Büyük, sağlam, güçlü. Fil galiba bir ağaca benziyor." Ondan sonra çocuk filin kulağına ellemiş. "Aa, galiba fil büyük bir yaprağa benziyor, pürüzsüz." Değil mi? Ondan sonra çocuk filin dişine dokunmuş ve biraz korkmuş. Çünkü filin dişi sert ve keskin ve soğuktu. Ve çocuk, "Ya acaba filden korkmam mı gerekiyor?" diye sordu kendi kendine. Ondan sonra fil onun hortumu çocuğa doğru uzatmış ve çocuğu ona dokununca, "Aa, galiba fil sıcakmış ve duyarlıymış ve yani bana dokunmak istiyormuş," çocuk dedi kendi kendine. Şimdi bizim için Tanrı'ya gelince Tanrı'nın kim olduğunu, nasıl bir Tanrı olduğunu mantığımızla kavrayamıyoruz. Çünkü Tanrı büyük. Bizden çok daha büyük. Mantıklarımızdan çok daha büyük. Mantığımızla onun nasıl bir Tanrı olduğunu kavrayamıyoruz. Sadece ve sadece vahiy yoluyla Tanrı kendini bizlere tanıtmak zorunda kalıyor, eğer onu tanıyacağız. Ve aslında biz Mısır'dan Çıkış kitabını çalıştığımız zaman bunu görüyoruz. Tanrı aşamalı bir şekilde nitelik nitelik kendini kendi halkına tanımlıyor, gösteriyor. Ve şimdi Tanrı benim 4. haftaya geldik ve şu ana kadar Tanrı hakkında neler öğrendik? Birincisi, Tanrı kendini ben benim olarak tanıttı İsrailoğulları. İkincisi, Tanrı kendini bir kurtarıcı olarak tanımladı. Üçüncüsü, Tanrı ben size şifa veren Tanrıyım olarak tanıtı, yani şifacımız. Ve şimdi Tanrı benim 4'e geldik. Mısır'dan Çıkış kitabında 7 defa Tanrı kendine bu formülü kullanarak, yani ben Yahve'yim, kendini İsrailoğulları tanıtıyor. Ve şimdi 4. defa geldik. Ama bugün biraz filin dişine benziyor. Yani bugünkü nitelik, bugünkü Tanrı'nın özelliği biraz daha sert görünüyor ilk bakışta. Ve büyük resmi bilmeden ondan korkabiliriz. Çünkü bu nitelik bize biraz zor gelir. Ama aynı zamanda büyük resmi bilerek, Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu bilerek, bu harika ve çok güzel bir özelliği, bir nitelik. Ve şu hikaye okuyacağız. Mısır'dan Çıkış 20. bölüm ve 5 ayet okuyacağız beraber. Mısır'dan Çıkış 20, 1. ayet. Tanrı şöyle konuştu: "Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrım Rab benim. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım." Bugün Tanrı kendini kıskanç bir Tanrı olarak tanımlıyor. Ve o bizim kabul etmemiz için biraz zor bazen. Çünkü bizim için kıskanç ilk bakışta kötü bir şey. Değil mi? Kıskanmak aslında normalde kötü bir şey. Tanrı'nın pireyi deve yapan, kılı kırk yaran, hırslı olduğunu düşünebiliriz. Zaten kıskanç kelimesi normalde bunu çağrıştırıyor. Normalde kıskançlık bir zayıflık, bir kusur ve Tanrı'ya asla yakışmayan bir özellik. Ama şu ana kadar Tanrı hakkında neler öğrendik? Tanrı insanları seviyor. Tanrı onlar köle olmaktan kurtarmak istiyor. Ve onların vaat edilen ülkeye götürmek istiyor. Tanrı sözüne sadık. İnsanoğulları vaatler veriyor ve o vaatlere sadıktır. Yani Tanrı'ya güvenebiliriz. Tanrı bizi hayal kırıklığına uğrarken bizi kurtarır. Acılarımızı tatlıya dönüştürür. Öyle bir Tanrımız var. O zaman o Tanrı nasıl da kıskanç olabilir acaba? Bugün onu öğreneceğiz. Tanrı'nın kıskançlığı bencillikten, güvensizlikten kaynaklanmaz. Tanrı'nın kıskançlığı bize dönük, bizim iyiliğimiz için oluyor. Ve iki örnek vereceğim. Birincisi baba kıskançlığı. Tamam, benim bir kızım var. Kızıma dokunursan parmaklarını kırarım. Çünkü kızım. Değil mi? Dokunmayın. O baba kıskançlık. Korkuyor musun?
Evet.
Tamam. Korkman gerekiyor. Çünkü kızımın zarar görmesine izin vermem. İkinci örnek, koca kıskançlığı. Eşime yan bakarsan gözlerini oyarım. Bu kıskançlık, ciddiyim. Bu kıskançlık zayıflık mı? Hayır. Sahip olma duygusundan kaynaklanır. Evlilikte münhasırlık olması şart. Yoksa evlilik yok. O kadın bana ait. Ben de ona aitim. Değil mi? Ve o doğruluktan kaynaklanan bir kıskançlık. O doğru. O olması gerekiyor. Ve bu kıskançlık tas söz konusu sevgi, koruma, kollama ve haysiyet. Yani doğru olan şey birbirimize aitiz. Birbirimize söz verdik. Birbirimizi seviyoruz. O bir haysiyet, doğru bir şey. Tanrı kendini halkına hem bir baba hem bir koca olarak benzetti. Onun için kıskançlık yakışır, abes kaçmaz. Hem onların iyiliği için hem de kendi onuru için, haysiyeti için. Gururu değil. Doğru ve kutsal haysiyet söz konusu. Halkının sadece kendisine tapmasını istiyor ve buyurur. Sadece ona hizmet edecekler. Sadece ona bağımlı olacaklar. Değil mi? Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Tamam. Şimdi Tanrı diyor ki putların önünde eğilmeyecek, onları tapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onları tapmayacaksın. Tarih boyunca Tanrı'nın yüceliğine gölge düşüren, rekabet eden yalancı ilahlar vardır. Bizim ilgimizi çekmek için, canlarımızı kazanmak için Tanrı'yla mücadeleye giren, çekişerek yarışan sahte ilahlar. Yalancı kurtarıcılar. Tamam mı? Size bir resim göstereceğim şimdi. O ne? Yalancı dolma. Dolma gibi görünüyor. Ama yalancı. İçinde et yok. Bunlardan nefret ediyorum. Neden biliyor musunuz? Sağlıklı olabilir ama ilk yediğimde, tamam mı? Oh, ben onu yemek üzereyim. Hayal edebilirsiniz. Bana konuşuyor. Yemeğim her zaman bana konuşuyor. Diyor ki, beni yersen seni mutlu edeceğim. Beni yersen seni doyuracağım. Seni tatmin edeceğim. Tamam dedim. Yedim, mutlu değildim. Çünkü yalancı. Bir şey vaat etti ama o vaati yerine getirmedi. Yalancı doğma. Gelecek hafta yemeğimiz var ya, getirmeyin. Üç kayıtçı, sahtekar. Aslında Alişan'a göre yalan oldu, yalan oldu. Dilin bana tuzak oldu. Beni yıktın, yıktın zalim. Her şeyimden elin oldu. Yalan oldu, yalan. Öyle. Aynen öyle. Tarih boyunca yalancı ilahlar vardır. Bir şey vaat ediyorlar bize ama yalan söylüyorlar. Beni taparsan seni mutlu edeceğim. Ardımdan koşarsan, bana var gücünle ve kaynaklarınla hizmet edersen seni mutlu kılacağım, seni tatmin edeceğim, hayatını değiştireceğim. Seni sıradanlığından kurtaracağım. İçindeki boşluğu dolduracağım diye vaat ediyorlar. Ama yalancılar. Bu yalancı kurtarıcıların, yalancı ilahların kim olduklarını öğrenmek istersek sadece dergiler okumamız gerekiyor. Şimdi birkaç örnek getirdim bugün. Women's Health. Okuyan var mı? Yok, ben aldım şunu. Şimdi dergiler şöyle çalışıyorlar, tamam mı? Kapağındaki resim bazılarımız için bizim cennetimizi çağrıştırıyor. Yani eğer bu forma kavuşabilirsem mutlu olacağım. Sanki cennete geldim. Ve içindekiler hepsi biraz bir din gibi, kutsal kitap gibi. Eğer adım adıma dediklerimi yerine getirirsen cennete kavuşacaksın, mutlu olacaksın. Burada seksi hatlar yarat. Amber Heard gibi kıvrımlara sahip olmak için. Of! Ya, eğer o forma kavuşabileceksem mutlu edeceğim. Mutlu olacağım, değil mi? O zaman ne yapmam gerekiyor diye soruyorum kendi kendime. Olabilir. Olabilir. Şimdi bunu okumak isteyen var mı? Sonradan alabilirsiniz. Başka. Forbes en zengin 100 Türk. En zengin 100 Türk. Şimdi bazı kişiler için yani beni mutlu eden şey bu adamlar gibi başarılı ve zengin olmak. Değil mi? O zaman onlar gibi olmak için ne yapmam gerekiyor diye soruyorum kendi kendime. Bir okuyorum ve biraz şey, bir kutsal kitap gibi burada peygamberler var ve elçiler var. Şurada peygamber Hüsnü Özgeyin. Özyeğin. Değil mi? Dünyadaki en zengin Türkmüş. Ya da elçi Mehmet Hattat. Aslında benim ilgimi çeken kim kazanıyor? Koçlar mı, Sabancılar mı? Koçlar kazanıyorlarmış. Bazı kişiler için dünyanın en çok satan teknoloji dergisi Stuff. Stuff. Yeah, bu kadınla alakası yok. Aynen. Hayatınızı değiştirecek 15 uygulama. Yani hayatımı değiştirecek. Hayatımı değiştirecekmiş. Okuyorsak saçma. Tamamen saçma. Ama Bazı kişiler için bunlar yalancı ilah gibi oluyor, değil mi? Yani ve bütün enerjim harcarak, bütün zamanımı zarf ederek, bütün paramı harc ederek ben o ilahın ardından koşacağım. Ve o bir put oluyor. O bir put oluyor. Şimdi sizinle iki örnek daha derin bir şekilde paylaşmak isterim. Bizim İstanbul'umuzda, kulturumuzda, aslında benim İngiltere'mde aynı. Bizim çağımızda çok yaygın, çok çekici iki tane put anlatacağım. Ve önemli olan kendi kendinize sormanız gereken soru şu ki, acaba benim hayatımdaki putlar nedir? Yani benim derneğimin kapağındaki resim nedir? Kendi kendime konuştuğumda, çünkü kendi kendime konuşuyorum her zaman. Acaba beni ne mutlu edecek? Siz de aynı şey kendi kendinize sormanız gerekiyor. İki örnek vereceğim. Birincisi zengin olmak isteği. Zengin olmak isteği. Her kültürde yaygın. İsa Mesih gelince en çok ne üzerine öğretti? Tahmin edebilir misiniz? Aslında bir ipucu verdim. Cennetten, cehennemden ziyade, imandan, duadan ziyade İsa Mesih para hakkında öğretti. Neden acaba? Çünkü para her gün kullandığımız bir şey. Her gün para hakkında düşünüyoruz. Çünkü zengin olma isteği büyük bir yalancı dolma. Yemezler, yemezler. Ve İsa'ya göre hiçbir uşak iki efendiye kuluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kuluk edemezsiniz. Seçmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi Pavlos Timoteus'u Efes'e gönderdi. Tamam mı? Pavlos Efes'e gitti. Orada bir kilise kurdu. O günlerde Efes dünyanın en meşhur, en büyük ve en zengin şehirlerden biri. Oradaki oturanlar çok zenginmiş. Tamam mı? Bugünkü İstanbul gibi. Ve Pavlos oradan ayrılınca Timoteus onu oraya gönderdi. Ve Timoteus gitti, gençmiş ve burada çok kalabalık bir kilise var ve onlara öğretmek zorunda kalıyor. Ama Timoteus küçük bir kasabadan geldi. Konya'ya yakın Listra diye küçük bir kasabadan geldi ve şimdi büyük şehre geldi. Her şey şaşırdı ve onlara öğretmek zorunda kalıyor. Ve Pavlus ona yardım etmek için ona bir mektup yolladı. Eğer şu şeyler onlara öğretirsen çok iyi olur diye. Ve şimdi Timoteus o mektubu okudu ve kendi kendine dedi ki, olmaz, ben bu şeyleri bu kişilere öğretemem. Çekindi, korktu. Çünkü burada zengin şeyler var, insanlar var ve Timoteus ne demek zorunda kalıyor? Bakacağız. Timoteus mektubu 6. bölüm. Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz. Yalancı dolma değilse. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ve hayal edebilirsiniz, Timoteus bunu okudu ve kilise cemaati şaşırdılar, değil mi? Çünkü hepsi zenginmiş. Ve hepsi Timoteus'un maaşı ödüyorlarmış. Şimdi Pavlos ne diyor burada? Zenginlik bir tuzak. Bizi yoldan saptırır. Pırıl pırıl görünüyor ama ona yaklaşınca bir tuzağa düşeriz. Mutluluk, sağlık vaat ediyor ama yalancı bir dolma. Ve diyor ki para sevgisi bir kök. Yani ondan her türlü kötülük çıkıp filizlenir. Sayabilirsiniz. Açgözlülük, cimrilik, bencillik, stres, işkoliklik, vergi ödememe, ailenin ihmal etme, elemanların haklarını gasp etme. Pavlos ne diyor? Para kötü değildir. Mesele burada para değil. Mesele zengin olma hevesi. Para sevgisi. Para bir araç, bir kap. Ya iyilik ya da kötülük için kullanılabilir. Tehlike yoluna olan para sevgisi. Ve Pavlos diyor ki imanlılar bile buna yatkındır. Ne diyor? Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. O zaman İsa'ya iman ettiler ama hayatlarının bir ucunda bu para sevgisi kaldı. O putu yıkmadılar ve zaman geçtikçe o büyüdü büyüdü ve en sonunda onun peşinden gittiler ve İsa Mesih'i terk ettiler. Öyle diyor. Ve bunu nice defa hayatımda gördüm. Yani doğrusunu söylüyorum size. Mesela buraya gelirken biz Londra'dayken tamam biz İstanbul'a gideceğiz. Orada bir kilise kuracağız. Kim bizimle gelmek istiyor acaba? Ve gelenler oldu. Bir delikanlı bize dedi ki ben de sizinle geleceğim. Aslında rüyamda gördüm. İsa Mesih beni çağırdı. Ben sizinle beraber geleceğim İstanbul'a. Ama aynı zaman onun işinde terfi edildi. Ve şimdi bir seçenek vardı ve orada kalmayı seçti. Çünkü para çok yüksekti. Çok samimi, çok iyi bir imanlı bizimle gelmek istedi İstanbul'a. Ama orada kaldı. Çünkü bir seçim yaptı. Ve Pavlos diyor ki burada kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Buradaki mesele aslında Tanrı'nın sevgisidir. Paraya hizmet edersen acı çekeceksin. Ve Tanrı seni ondan korumak istiyor, uyarıyor. Biz onun tehlikeli olduğunu göremiyoruz ama Tanrı'nın görebiliyor. Mesela filmlerde şimdi... Ben bir kişiyle buluşmaya gidiyorum. Sen kalkar mısın? Bir filmdeyiz, tamam mı? Çok heyecanlı bir film. Sen orada kalabilirsin. Ve ben onunla buluşmaya gidiyorum. Ve ben samimi, dürüst bir şekilde yaklaşıyorum ona. Ama aslında bir tuzak olduğunu ben göremiyorum. Onun cebinde bir silah var. Ve beni öldürecek. Ama ben bilmiyorum. Ama benim arkadaşım var. Şu yandaki binanın çapısında oturuyor. Ve görüyor bir tuzak olduğunu. Ve bana haber veriyor. Ve ben kulağımda gizli bir şey var. Diyor. Yani oradan kaç. Yanaşma ona. Tehlikeli bir tuzak. Ve kaçıyorum. Tamam mı? O şekilde. Sen o sorabilirsin. Aslında aynen öyle. Tanrı bizi uyarıyor burada. Bizim için zengin olmak çok çekici, değil mi? Çok cazip. Ama Tanrı uyarıyor. Çünkü onun bakış açısından görebilir ki aslında tehlikeli. Ve bizi seviyor. Şimdi Pavlos devam ediyor. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şey bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. İyilik yapmalarını İyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. Para sevgisine karşı konmak için ne yapmamız gerekiyor o zaman? Birincisi sonsuz bir bakış açısına sahip olalım. Bu hayat yakında tükenecek ve bütün kazandıklarını yanına bulunduramazsın. Boşuna yani. Burada kalacak. Diyor ki umudunu zenginliğe bağlama. Çünkü güvenilmez. Yunus'tan çok güzel bir ayet var. Diyor ki değersiz putlara sıkıca sarılanlar lütuftan mahrum olurlar. Aslında öyle bir resim var. Birisi denizin ortasında boğuluyor ve iki can simiti ona atılıyor. Birinci can simiti tutuyor. Tutunuyor sıkıca bir şekilde. Diğer can simiti orada ama bu yalancı bir can simiti. Yani değersiz bir put. Ve diyor ki gerçek yaşamdan, gerçek kurtuluştan mahrum oldu. Ne yapması gerekiyor? Bundan bırakıp diğerine tutması gerekiyor. Ve aynen öyle diyor ki para sevgisi, zengin olma hevesi yalancı bir kurtarıcı. Tamam mı? Güvenilmez. Sonradan okuyabilirsin olur mu? Tamam, sonradan okuyabilirsin. Pavlos devam ediyor. Var olan kaynaklarını iyilik için kullan. Yani eli açık ol. En temelde imanlılar tarih boyunca yerel kilisesine ondalık veriyorlar. Böylelikle Tanrı'ya olan güvenimizi ispat etmiş oluruz. Biz öndeler olarak bakmıyoruz, tamam mı? Kim ne kadar şeye bağış kutusunu koydu diye. Bizim için umurunda değil. Biz para toplamak için bağış kutusunu dolaştırmıyoruz. Aslında öğrenciler yetiştirmek için bağış kutusunu dolaştırıyoruz. Yani sizin iyiliğiniz için, sizin imanınızın ispat edebilmeniz için. Ve paramızı Tanrı'ya verdiğimiz zaman onu yatırmış oluruz. Bir hazine biriktirilmiş oluruz. Fakat parasal bir yatırım değil, ruhsal, daha kalıcı bir hazine olur. Diyor ki, sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. Tamam mı? O zaman birinci örnek yalancı bir kurtarıcı hakkında para sevgisi. Yani zengin olma isteği. Ben şimdi ikinci bir örnek vereceğim. Ondan sonra daha mutlu şeylere geçeceğiz. Olur mu? Adem ile Hava bahçedeyken ilişkisel açıdan çok memnundular. Yani birbirlerini seviyorlardı. Kitap diyor ki çıplaktılar ama aynı zamanda birbirlerini kabul ettiler. Hayal edebilir misiniz? Çıplaksın ve birisi seni kabul eder. Diyor ki Adem ve karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Utanç bu zamana kadar dünyaya girmemiş. İkisini de oldukları gibi kabul gördüler. Ama Tanrı'ya karşı günah işlediklerinde utanç da o zaman dünyaya girdi. Ve kitap ne diyor? Adem bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Yani utandı. Çıplaklığından utandı. Ve artık hepimizde derin ve köklü bir utanç vardır. Yani benim aslında nasıl bir kişi olduğumu bilseydiniz, değil mi? Ve hepimizde böyle bir utanç var. Ve başkalarının kabulünü kazanmaya, çabalamaya yatkınız. Ve bize bir put olarak sunulur. Ne putu? Kabul görme hevesi. Kabul görme hevesi. Yeter ki saygınlık göreyim. Yeter ki sevileyim. Yeter ki popüler olayım. Popüler değil de biri beni sevsin. O zaman memnun olurum, tatmin olurum. Ve bizim dergimizin kapındaki resim şu ki ben ben ve etrafımda beni seven kişiler ya da beni kabul eden kişiler ya da bir tek beni seven bir eş olsun. Ama bütün hayatlarımızı bunun ardından koşuyoruz. Bizi kurtaracakmış gibi, bizlere mutluluk verecekmiş gibi son moda giyinme, son model araba alma, Amber Heard gibi kıvrımlara sahip olma hırsı. Çünkü o zaman sevileceğim, o zaman kabul göreceğim. Ve bir şey belirtmek istiyorum. İçimizdeki kabul görme tahriki, arzusu kötü bir şey değildir. Tanrı onu koydu içimize. Ama bir tek onu doldurabilir kişi var. O da Tanrı. Kabul görmeyi kazanırsan mutlu olursun söyleyen yalancı kurtarıcı bir puttur. Ve bazı kişiler bu puta taparak parasını son kuruşuna kadar harcıyorlar. Bütün duygusal kaynaklarını sarf ediyorlar ama nafile, boşuna. Ve bazen çok zarar görüyorlar. Ben bir belgesel izlemiştim Londra ile ilgili. Bir 17 yaşındaki kız Londra'da 2 sene zarfında 50 farklı adamla yatağa girdi. Bizim Londra'mız öyle arkadaşlar. Ama kabul görmeyi arıyordu. Ya yeter ki birisi beni sevsin. Zararlı. Ama sen de kabul edilmek için ne kadar gayret gösteriyorsun? Hava atma, ahkem kesme, yalan söylemeleriyle daha iyi gözükmeye çalışıyoruz. Ya da dedikodu yaparak, çünkü onlara alçaltarak kendimizi yükseltiriz. Sanki onur için, benimseme için bir rekabet varmış, değil mi? Ya da kararsızlık. Büyük bir karara gelince aslında şunu yaparsam annem kızar ama bunu yaparsam babam kızar. Ne yapacağım? Ve çünkü reddedilmek istemiyorum. O zaman kararsız kalıyorum. Arkadaşlar müjde şu ki baban Tanrı seni İsa Mesih'te tamamen koşulsuz olduğun gibi kabul ediyor. İşte sevgili çocuğum senden hoşnudum diyor. Şimdi Tanrı biz kıskanç bir Tanrı olduğunu gördük. 2 tane puta baktık. Şimdi daha mutlu şeylere geçeceğiz. Acaba İsa Mesih'te bu kıskançlık var mıydı acaba? Yani eğer Baba Tanrı, İsa Mesih ve Kutsal Ruh'ta Tanrı üçlü birlik olarak Tanrı'nın bulunduğu bütün nitelikleri her üçüsünde bulunuyorsa şayet acaba İsa Mesih'te kıskançlık var mıydı acaba? Vardı. Şimdi Yuhanna'da şu hikaye var. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kampçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Hadi bakalım. Arıyorum şimdi. İsa ne yaptı? Kim korkuyor şimdi? Korkmalısınız. Ne diyor? İsa ipten bir kampçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Git! Huf! (gülüyor) Öfkelendi mi? Öfkelendi. Kıskandı mı? Kıskandı. Ve para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Çünkü dedi ki, bu babamın evi. Bu kutsal bir yer. Ne yapıyorsunuz burada? Değil mi? Öfkelendi. Kızdı. Güvercin satanları, bunları buradan kaldırın. Babamın evini pazar yerine çevirmeyin. Dedi. Öğrencileri her zamanki gibi şaşırdılar. İsa da her gün yeni bir şey gördüler. Şimdi kutsal öfke. Ve dediler ki, evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Peygamberlerden biri bunu söyledi. Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek. Ve o gayret kelimesi aslında hararet, ateşlilik ya da kıskançlık olarak çevrilebilir. Yani evime olan, halkıma olan duyduğum sevgi o kadar aşırı ki dayanamadım artık. Dayanamıyorum artık. Bir şey yapmam gerekiyor. Yani babamın evine baksanıza. Ne yapıyorlar orada? Kızdı, öfkelendi ve eyleme geçti. Sadece oturup izlemek imkansızdı İsa için. Bir şey yapmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü kıskandı. Neden? Çünkü onları sevdi. Ve bu putlar onlar için bir tuzaktı, tehlikeliydi. Ve araya girmek zorunda kaldı. Bir şey yapmak zorunda kaldı. Peki ya kutsal ruh? O da kıskanıyor mu? O da kıskanıyor. Yakup 4. bölüm. Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu biliyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Yani iki efendiye kuluk edemezsiniz. Ve devam ediyor. Sizce kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor? Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Ne diyor? Tanrı hepimize imanlılar olarak bir armağan verdi. Kutsal ruh armağanı. Ve kutsal ruh artık içimizde yaşıyor, değil mi? Ve bizim müjdemiz bu. Harika bir müjde. İsa Mesih bizi kabul etti ve Tanrı bize kutsal ruh verdi. Artık Hristiyanlar için bir yasa, yazılmış bir yasa yok. Bunu yapmanız, şunu yapmayacaksınız diye. Öyle bir şey hiç yok. Hiç geçerli değil bizim için. Önemli olan kutsal ruh içimizde yaşıyor ve bizi yönlendiriyor. Bu yola gitmeyin. Şu yola gidin. Çünkü hepimiz için farklı ve kutsal ruh bizi yönlendiriyor. Ve Tanrı diyor ki o ruh içimizde bir ateş gibi, kutsal bir ateş gibi yanıyor ve kıskanıyor. Ve günaha düştüğümüz zaman, günaha yaklaştığımız zaman kutsal ruh bizi uyarıyor. Yanaşma, bir tuzak var, kaç oradan. Ve kutsal ruh hissedilebilir bir şekilde bizi yönetiyor. O şekilde kıskançlık derecesinde özler, bir özleyiş var. Çünkü kutsal olmamızı özlüyor. Doğru yoldan gitmemizi özlüyor. Ve kutsal ruh bizi o şekilde yönetiyor. Bizi o şekilde yönlendiriyor. Kutsal ruh Tanrı'dan olan bütün nitelikleri bulundurur. Kıskançlık dahil. Şimdi bu bizim için neden önemli? Tamam, Tanrı kıskanç. Yani tamam, filin dişi keskin, tehlikeli. Neden? Bana ne? Neden önemli? Şimdi Tanrı'nın kıskanç sevgisi müjdenin temellerindedir. Tanrı kıskanç olmasaydı oğlunu göndermezdi. Yani Tanrı'nın sevgisi kıskanç olmasaydı hiçbir şey yapmazdı bizim kurtuluşumuz için. Yani cennette oturup meleklerle konuşurdu. Baksanıza, insanoğulları günah işliyorlar. Maalesef. Bana ne? Baksanıza, putların ardından koşuyorlar. Onlar için tehlikeli olacak. Ölecekler. Bir şey yapacak mıyız? Yapmayalım. Yani Tanrı kıskanç olmasaydı hiçbir eyleme geçmezdi. Cennete oturup izlerdi, umursamazdı. Değil mi? Yani öyle bir Tanrı düşünebilirsek mahvolurdu. Ama Tanrı bizi sevdiği için, kıskandığı için, bizim iyiliğimizi sağlamak istediği için araya girdi. Ve oğluna dedi ki sen git dünyaya, kurtar onları. Çünkü yoksa ölecekler. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Şimdi eski ayetten çok güzel, çok tatlı bir ayet paylaşmak istiyorum ve bununla bitireceğiz. Ezgiler, Ezgisi kitabından 8. bölüm. Çünkü sevgi ölüm kadar güçlü. Kıskançlığı mezar kadar katıdır. Alev alev yanar, yakıp bitiren ateş gibi. Ya da Yahve'nin alevi gibi İbranice'de. Sevgi ölüm kadar güçlü. Yani ölüm en güçlü şeylerden biri. Değil mi? Eğer ölüm seni çağırıyorsa sen hayır diyemezsin. Hayır gelmeyeceğim bugün. Erteleyeceğim. Yarın gelsem olur mu? İtalya'ya gideceğim. Ve ölüm birisi tutunca o kişi geri vermez. Ölüm çok güçlü. Mezar çok katı. Yani inatçı. Eğilmez. Bu kişi bana ait. Onu geri vermem ki. Mezar öyle. Maalesef. Ve bizi üzüyor. Çünkü hepimiz birisi kaybettik. Nitekim Tanrı'nın sevgisi ölüm kadar güçlü ve kıskançlığı mezar kadar katı, inatçı. Şimdi ne oldu? İsa Mesih geldi dünyaya ve mezara ziyarete gitti. Tamam mı? Ve kapıya vurdu. Mezar, kim geldi? Ben benim. Buyurun. Bir çay içer misin? Şimdi İsa çarmıhta ölerek mezara girdi. Evrendeki en katı iki varlık yüz yüze geldiler. En inatçı iki varlık. Mezar ve İsa Mesih. Çünkü mezar inatçı ve güçlü. Ama İsa Mesih inatçı. Çünkü bizi seviyor ve bizi terk etmez. Ve mezar diyor ki, hayır onları vermem sana. Bana ait, benim hakkım. Çünkü günah işlediler ve günahın ücreti ölümdür. O zaman bana aitler artık. O yüzden tarih boyunca bütün insanoğulları ölüyorlar. İsa dedi ki, tapınakta o adamların ne yaptığımı görmedin mi? Onları kovdum. Aynı şey yapacağım sana. Yani kızımı dokunursan parmaklarını kırarım. Ve aslında İsa Mesih mezarın parmaklarını kırdı. Ve artık bizi tutamaz. Ve İsa Mesih ölümü öldürdüğünde, mezarı yendiğinde mezardan çıktı. Ve taşı yuvarladı ve kapıyı açık bıraktı. Ve artık hepimiz o mezardan onun peşinden çıkabileceğiz. İsa Mesih'e iman edenler için ölümün hiç korku yoktur. Hiç gücü yoktur. Ve aslında Pavlos bile kutsal yazılarda ölümle, mezarla adeta alay ediyor. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Yani İsa Mesih mezarı yendi. Neden? Çünkü bizi seviyor. Nasıl gösterdi? Çarmıhta ölerek kıskançlığı gösterdi ve bizi kurtardı. Ve Tanrı kıskanç olmasaydı cennete oturup hiçbir şey yapmazdı. Ama bizi o kadar çok sevdi ki oğlunu gönderdi. Ve bizi o kadar çok seviyor ki bizi şimdi uyarıyor. O putların ardından koşmayın. Çünkü tehlikeli onlar. Ve zarar göreceksin ve senin zarar görmene izin vermem. İstemiyorum. O zaman bize kutsal ruh verdi. Kutsal ruh içimizde yanıyor. Bizi uyarıyor. Hayır, o yoldan gitme. Şu yola doğru git. Hristiyanlık öyle. Tanrı'yla olan bir ilişki. Bizi seven bir babala bir ilişki. Ve İsa bizim için her şey verdiği için ben de ona her şey vermek istiyorum. İsa bizim için feda ettiği için, canını verdiği için ben de onun için feda etmek istiyorum. Feda ederek yaşamak istiyorum. İsa bizim için öldüğü için biz de onun için yaşamak istiyoruz. Değil mi? İsa bize olan yanan, alev alev yanan sevgisini gösterdiği için ben de onun için yanmak istiyorum. Ve İsa bizim için kıskandığı için ben de onun adına, onun yüceliğine, onun onuruna kıskanmak istiyorum. Ve aslında kutsal olmamızı istiyorum. Ve putların ardından koşmamızı istemiyorum. Neden? Çünkü Tanrı bizi seviyor ve kıskanıyor. Ve İsa Mesih mezarı yendi. Ölümü yendi. Artık ondan korkmamız hiç gerek yok. Şimdi tapacağız diri İsa'ya. Çünkü harika bir müjdemiz var. Gerçekten. Ve onu kutlamak istiyoruz. Ve 3 hafta sonra diriliş bayramı olacak. Ve ne kutluyoruz diriliş bayramında? Yani Paskalya'da, Easter'da. İsa Mesih ölümü yendi. Ölümü öldürdü. Mezarı yendi. Galip geldi. Zafere ulaştı. Ve kutlayacağız o gün. Ve mangal yapacağız o gün. Kutlamak için. O 3... Doma hiç yok. Tamam mı? O zaman şimdi onun tadına bakarak kutlayalım beraber. Çünkü yani şöyle bir şey var sen hazırlarken. Günah çok ciddi. Tamam mı? Tanrı günah ciddiye alıyor. O yüzden kıskanıyor. O yüzden oğlunu çarmıha gönderdi. Biz de günah ciddiye alalım ama Tanrı bize bir sonuç sundu. Bize bir şey sundu. Bize bir silah sundu. Ve o silah sevinç. Tamam mı? O zaman biz şey ciddiye ben günahkarım diye bir şey yok. Biz seviniyoruz. Çünkü kutsal ruh içimizde yaşıyor. İsa Mesih bizi kurtardı. Şimdi Tanrı bizi cennete götürecek. O kadar emin. Eğer İsa Mesih'e iman edersen. Ve Aslında her fırsat bulunca kutlamak istiyoruz. Çünkü İsa harika ve mezarı yendi. O zaman ayağa kalkalım.